Ayrım 17.
Sayfa 192. Temiz, düzenli oda, yarı loş, sessiz, serindi. Güneş girmesin diye kapatılmış kepenklerin arasından içeriye sarı bir ışık süzülüyordu. Biraz önce yıkanmış tahtalardan hafif bir pelin ve kekik kokusu geliyordu. Shelley gidip bodrumdan içi süt dolu, buğulanmış bir testi getirdi. Masanın üzerine de iki maşrapa koyduktan sonra içini çekti. Bizim kaşık düşmanı bostanlarda çalışmak istedi. İhtiyar cadıya sıcak bile tesir etmiyor. Ha ne diyorduk? Bana elinde bir delil var mı diye soruyordun. Sana olup bitenleri açıkça anlatayım. Hoprovları öldürdükleri günün sabahı gidip öldürülenlere bir bakayım dedim. Hoprov'un karısı benim kumamdı ya, ama oraya gidince anladım ki kimseyi içeri bırakmıyorlar. Kapıda bir polis memuru duruyor. Savcının gelmesini bekliyordu. Ben de azıcık kapının yanında durdum. Bir ara baktım, kapının önünde toprağın üzerinde bana hiç de yabancı olmayan bir iz var. Tam ön tarafta herkesin ayak izleri vardı. Toprak iyice basılmıştı ama yan tarafta parmaklığa doğru uzanan bir başka iz fark ettim. Davido hemen ilgiyle, "O izin sana yabancı olmadığını da nereden çıkardın?" diye sordu. Bu topuğunda demir çakılı bir ayakkabının iziydi. Daha tazeydi. Geceden kalmış, sanki toprağı damgalamıştı. O demir bana hiç de yabancı değildi. Bizim köyde çizmelerinin altına bir tek kişi demir çaktırır. Zaten yanılmam söz konusu olamazdı. Çünkü o demirleri ben çakmıştım. Davido maşrapasını sabırsızlıkla yan tarafa itti. İçindeki sütü bitirmemişti. Ne demek istiyorsun? Daha açık söyle. Anlaşılmayacak ne var oğlum? Daha kolektifleştirme işi başlamadan 2 yıl kadar önceydi. Baharın başında bir gün Yakov Lukic benim dükkana geldi. Arabasının tekerleklerine lastik geçirmemi rica etti. Getir arabayı, fazla işim yokken yapıvereyim dedim. Arabasını getirdi, benim dükkanda yarım saat kadar oturdu. Şundan bundan söz ettik. Sonunda kalkıp gitmeye hazırlandı. Hurda yığınının yanında durdu. İlgiyle demirleri karıştırmaya başladı. Benim dükkanda yığınla eski püskü demir dururdu. Bu yığın içinde 2 tane pabuç demiri buldu. İngiliz malı pabuçlardan çıkarılmış 2 topuk demiri. Herhalde bağımsızlık savaşından beri orada unutulmuş kalmış. Yakov Lukic, Sidorovich, senden bu 2 demiri alacağım. Çizmemin topuklarına çaktırmak için. İhtiyarladın mı ne? Topuklara fazla basamıyorum galiba. Çizmelerimin, çarıklarımın topukları habire eskiyor, dedi. Ben de, al canım, dedim. Bir ahbaba eski püskü demirleri vermişim, ne çıkar Lukic? Bu demirler safi çeliktir. Ölünceye kadar eskitemezsin. Tabii kaybetmezsen. Lukic demirleri cebine sokup gitti. O bu işi çoktan unutmuştur ama ben unutmadım. İşte yerdeki iz, o demirin iziydi. İçimde bir şüphe uyandı. Bu izin burada ne işi var diye düşündüm. Sonra ne oldu diye sordu. Sonra kendi kendime dur şu Lukic'e bir gideyim bakayım çizmeleri ne durumda diye düşündüm. Sanki bir işim varmış, pulluklar için alınacak demirleri sormak istiyormuşum gibi ona gittim. Hemen ayaklarına baktım. Ayağına mest giymiş. Oysa o sırada öyle bir soğuk vardı ki laf arasında öldürülenleri gördün mü Lukic diye sordum. Hayır, ben ölülere hiç bakamam. Hele öldürülmüş olanlara hiç dayanamam. Kalbim zayıf ama gene de oraya gitmek zorunda kalacağım dedi. Bunun üzerine başka bir laf arasında öldürülen Hoprov'la görüşeli çok oldu mu diye sordum. Evet çok oluyor dedi. Ta geçen hafta görüşmüştük. Bak görüyor musun aramızda ne alçaklar var. Dağ gibi adamı öldürdüler. Hem de niçin? Orası hiç bilinmiyor. Uslu akıllı adamdı. Kimseye bir kötülüğü yoktu. Bu işi yapanın elleri kırılsın. Allah belalarını versin alçakların. Onun bu sözleri birden bütün vücudumu tutuşturmuştu sanki. 200'lü herif bana o sözleri söylerken dizlerim titremeye başlamıştı. Ulan köpek, gece sen de oradaydın. Eğer Hoprov'u kendin öldürmediysen o işi becerecek birini yanına almışsındır diye düşündüm. Ama bunu ona hiç belli etmedim. Öylece ayrıldım yanından. Gene de kafama koydum. Gidip yerdeki izleri tekrar gözden geçirecektim. Acaba kendisine hediye ettiğim 16'ları kaybetmiş miydi, etmemiş miydi? 1-2 hafta mesleri çıkarıp çizmelerini giymesini bekledim. Hava ısınır ısınmaz, karlar erimeye yüz tutar tutmaz, dükkandaki işimi bırakıp Hemen kolhoz idaresine koştum. Baktım Lukiç orada. Ayağında da çizme var. Bir süre sonra dışarı avluya çıktı. Ben de ardından gittim. Patikadan ambara sapınca arkasındaki izlere baktım. Benim nalçalar damga gibi iz bırakıyordu. 2 yıldan beri kopmamıştı. Davidov'un yüzü birdenbire kıpkırmızı oldu. Kan başına hücum etmişti. Öfkeyle masaya yumruğunu indirerek, "Öyleyse neden o zaman kimseye bir şey söylemedin sersem? Neden bu işi gereken yere bildirmedin?" diye bağırdı. Ama Shelley onu hiç de dostça olmayan bir tavırla şöyle bir süzdü. Sonra, "Sen beni ne sanıyorsun? Aptal mıyım ben?" dedi. "Bana baksana delikanlı, bunu ben senden önce de düşündüm. Diyelim ki cinayetten 3 hafta sonra bu işi memura bildirdim. Kapıda görmüş olduğum o izi bulacaklar mıydı ha? Beni aptal yerine koyarlardı be. Sen bu işi hemen o gün gidip söylemeliydin. Korkağın birisin be. O Stronov'dan ödün patlamış. Bu yüzden söylememişsindir. Doğrusu bu." Shelley itiraz etmedi. "Eh, ne yalan söyleyeyim. Korku da vardı işin içinde," dedi. "Ostronov'la uğraşmak tehlikeli iştir oğlum. 10 yıl kadar önce, Yakov Lukiç daha gençken bir gün hasat zamanı tarlada Antip Graç ile kavga edip dövüşmüşlerdi. Antip ona iyi bir dayak atmıştı o zaman. Bir ay sonra gece vakti Antip'in evinin yanındaki yazlık mutfak tutuştu. Mutfak eve bitişikti. O gece tam da rüzgar mutfaktan eve doğru esiyordu. Tabii evde tutuştu. Bütün avlu alev içinde kalmıştı. Ambarlar bile tutuştu. Eskiden Antip'in güzel bir evi vardı. Şimdi ise saz damlı bir kulübede oturuyor. İşte Lukiç'le fazla uğraşan öyle olur. Adama bir kin tuttu mu artık bir daha unutmaz. Ne eskisini ne yenisini unutur. Ama mesele bunda değildi oğlum. Polis memuruna içimdeki şüpheyi açıklamaya cesaret edemedim. Hem korktum hem de kesin olarak bilmiyordum. Belki de kunduralarında böyle demir taşıyan yalnız Yakov Lukiç değildir diye düşünüyordum. Bu işi iyice bir incelemek gerekiyordu. Bir defa bağımsızlık savaşında bizim köylülerin yarısı İngiliz kundurası giyerdi. Sonra Hoprovların evinin önünde öyle bir kalabalık toplanmış, yere öylesine basılmıştı ki orada deve izini at izinden ayıramazdın. Anlıyor musun oğlum? Mesele o kadar basit değildi. Her şeyi etraflıca bir düşündün mü, çeşit çeşit güçlükler çıkıyor insanın karşısına. Zaten ben seni buraya biçme makinelerini göresin diye çağırmadım. Şöyle bir içimi boşaltayım, olup bitenleri açıkça konuşalım diye çağırdım. Davidov sitem eder gibi, "Azıcık geciktin, anlaşılan kafan çok ağır çalışıyor senin," dedi. Daha iş işten geçmedi ama eğer gözünü açmazsan iş işten geçmiş olur. Bunu sana açıklıkla söyleyebilirim. Davidov bir süre düşündü. Sonra söyleyeceği sözleri seçerek, "Benim için, işim için söylediklerin doğru Sidorovic," dedi. "Sana çok teşekkür ederim. Üzerime aldığım işleri yeni baştan düzenlemem gerek. Doğrusu bu. Ama şimdi en küçük bir yenilik yapmaya kalkarsam Allah'ın belası herif hemen şüphelenir." Shelley, "Orası doğru," dedi. "Senin gündeliğini yeniden gözden geçiririz. Bu işi de düzeltiriz. Ostrovnov'a gelince, madem elimizde bir delil yok, çok dikkatli davranmamız gerek. Biraz zaman kazanmalıyız. Sen bu konuştuklarımızdan kimseye bir tek kelimeyle olsun söz etme, anladın mı?" Shelley, "Üzülme, tek laf kaçırmam ağzımdan," dedi. "Bana başka söyleyeceğin bir şey var mı? Yoksa okula gideceğim, müdürle bir iş konuşmalıyım." "Var ya, şu Lükerya'yı bırak Allah aşkına. O kadın seni felakete sürükleyecek." Davidov can sıkıntısıyla, "Hay Allah belanı vermesin," dedi. "Onun sözünü ettik ya, yeter işte. Bana gider ayak doğru dürüst bir şey söylersin sandımdı. Oysa sen gene eski dalgalardan söz açıyorsun." "Sen de acele etme. Benim gibi bir ihtiyarı iyice dinle. Bak sana ne diyeceğim. O karı son zamanlarda yalnız seninle aşna fişne etmiyor. Alnının ortasına bir kurşun yemek istemezsen bırak o orospuyu. Büsbütün ayrıl diyorum sana. Onun yüzünden bana kurşun sıkacak olanın alnını karışlarım." Bunu söylerken Davidov'un dudaklarında alaycı bir gülümseyiş belirmişti. Ama Shelley bu gülümseyişi fark edince hemen öfkelendi. "Ne sırıtıyorsun be? Hala sağ olduğuna dua et. Gözün kör mü nedir? Bir türlü akıl erdiremiyorum. Herif neden makara ateş etti de sana etmedi? Bunu anlayamıyorum." "Herif dediğin kim?" Yırtık Timoşka. Başka kim olacak? Makarı niye vurmak istedi? Hiç anlamıyorum. Ben seni işte bunun için ayağını denk atasın diye haber vermek üzere çağırdım. Sen ise bizim piç Vanyatka gibi sırıtıp duruyorsun. Davido birden elini cebine attı. Sonra bütün vücuduyla masanın üzerine abandı. Timoşka mı? O da nereden çıktı? Kaçıp gelmiş, başka nasıl gelecek? Davido hemen hemen fısıldayarak yavaşça "Sen onu gördün mü?" diye sordu. "Bugün çarşamba mı?" "Çarşamba." "İyi ya, cumartesi gecesi senin Lüşka'yı onunla beraber gördüm. Bizim inek sürüden ayrılmış. O akşam dönmemişti. Allah'ın belası hayvanı gidip aramak zorunda kaldım. Neredeyse gece yarısına yakın kör olası ineği bulup eve götürüyordum. Yolda bizim köyün ta yanında onlara rastladım." "Yanlış görmüş olmayasın." Şali alaylı bir tavırla güldü. "Timoşka ile seni ayıramaz mıyım ben?" dedi. "Hayır, benim gözlerim çok keskindir oğlum. Sen ihtiyar oluşuma bakma. Sığırlardan biri karanlıklarda tek başına dolaşıyor sanmış olacaklar. Oysa peşinden ben de geliyordum. Beni hemen görmediler." "Lüşka, hay Allah kahretsin şu ineği Timoş'a. Ben de biri geliyor sandım," dedi. O sırada da ben karşısına çıktım. Önce Lüşka ayağa fırladı. Sonra da Timoşka. Kulağıma hafif bir ses geldi. Timoşka silahının emniyetini açmıştı. Ama kendi susuyordu. Ben ise sakin sakin, "Oturun, oturun yerinize çocuklar. Ben size engel olmayayım. Görüyorsunuz işte inekçeyizim sürüden ayrılmış, onu götürüyorum," dedim. Davido sanki Şali ile değil de kendi kendine konuşuyormuş gibi, "Ha, şimdi her şeyi anladım," diye söylendi. Sonra ağır ağır doğruldu. Yerinden kalktı. Sol eliyle demirciye sarıldı. Sağ eliyle de dirseğini sımsıkı kavradı. "Her şey için sana çok teşekkür ederim dostum İppolit Sidorovich," dedi. O akşam Şali ile yapmış olduğu konuşmayı Nagılnov'la Razmietnov'a anlattı. Bölge GPU örgütüne yırtık Timofey'in köye gelmiş olduğunu hemen bildirmeyi teklif etti. Ama bu haberi olağanüstü bir sakinlikle karşılayan Nagılnov, "Hiçbir yere haber vermemeli," dedi. "Oradakiler bütün işi bozarlar. Timoşka budala değil, köyde oturmaz. Bölge GPU memurlarından biri buraya geldi mi hemen haberini alır, buradan çekip gider." Razmietnov, "GPU memurları buraya geceliğin gizlice gelirlerse nasıl haber alacak?" diye sordu. Nagunov hem sevgiyle hem de alaylı bir tavırla baktı. "Sendeki akıl da çocuk aklı be Andrei," dedi. "Avcıyı önce kurt görür, ondan sonra avcı kurdu fark eder." Davidov, "Peki sen ne teklif ediyorsun?" diye sordu. "Bana 5-6 günlük süre verin. Size Timoşka'yı ya sağ ya da ölü olarak teslim ederim. Ama gene de Andrei ile siz ayağınızı denk alın. Geç vakit evinizden çıkmayın. Odanızda ışık yakmayın. Sizden istediğim bu kadar. Gerisini bana bırakın." Nagılnov nasıl bir plan kurduğunu açıklamamaya kesinlikle kararlıydı. Davidov, "Peki peki, ne yapalım? Göster kendini öyleyse," dedi. "Ama dikkat et. Timofey'i elinden kaçırırsan öyle bir deliğe saklanır ki bir daha taş çatlasa bulamayız onu." Nagunov hafifçe gülümseyerek, "Merak etme, benden kaçamaz," dedi. Gözlerinde beliren kıvılcımları göstermemek için esmer göz kapaklarını aşağıya doğru indirdi. 11. Bölüm. Lüşka eskisi gibi teyzesinin evinde oturuyordu. Bu küçük ev saz kapalı damı, sarı kepenkleri, eskilikten eğrilmiş duvarları ile dereye bakan yarın üzerinde ta kenarda toprağa sanki yapışıp kalmıştı. Pek büyük olmayan bahçesini yaban otları ile fundalıklar kaplamıştı. Lüşka'nın teyzesi Alekseyevna'nın bir inekle küçük bostanından başka malı yoktu. Bahçeyi dereden ayıran, aynı zamanda pek yüksek olmayan çitte dereden su almak için açıklık bırakılmıştı. İhtiyar ev sahibi buradan getirdiği suyla bostanına ektiği lahanaları, salatalıkları, domatesleri suluyordu. Çitteki bu su yolunun yanında gururla dimdik yükselen deve dikenlerinin mor çiçekleri, etrafa dal budak sarmış yaban keteni, bir de çitin çubukları arasında kıvrıla kıvrıla yukarı tırmanan asma kabaklarının çan şeklindeki sarı çiçekleri görünüyordu. Sabahları mavi mavi açan sarmaşıklarla çit uzaktan usta bir elin dokunduğu renk renk bir halı gibi pırıldıyordu. Burası çok ıssız bir yerdi. Nagunov ertesi sabah Alekseyevna'nın evinin yanından geçerken nehir boyunda işte bu ıssız bölgeyi pusu kurmaya en uygun yer olarak seçmişti. İki gün hiçbir davranışta bulunmadı. Nezlesinin bitmesini bekliyordu. Üçüncü gün ise hava kararır kararmaz sırtına pamuklu hırkasını giyerek kimseye görünmeden sokağa çıkıp dere boyuna indi. O ay ışığından yoksun, simsiyah geceyi yaban ketenlerinin içine sinmiş olarak geçirdi. Ama o gece su yolunun yanında hiç kimse görünmedi. Makar gün doğarken eve gitti, birkaç saat uyudu. Gündüz otları biçmeye başlamış olan birinci ekibin yanına yollandı. Karanlık basınca da gene o çitteki geçit yerinin yanına uzandı, beklemeye koyuldu. Gece yarısı kulübenin kapısı hafifçe gıcırdadı. Makar çitin öbür tarafından kapıda koyu renk şala sarılmış bir kadının karaltısını görebiliyordu. Hemen Luşka'yı tanıdı. Genç kadın ağır ağır kapının önündeki basamaktan aşağı indi. Bir süre durduktan sonra çıktı. Yan sokaklardan birine saptı. Makar hiç gürültü etmeden hemen hemen 10 adım kadar arkasından gidiyordu. Luşka hiçbir şeyden şüphelenmeden arkasına bile bakmadan köyün dışına doğru yürüyordu. Artık köyden çıkmışlardı ama bu sırada o Allah'ın belası Nezle Makar'ı ele verdi. Makar yüksek sesle aksırdı. Aynı anda kendini yere attı. Luşka yıldırım gibi arkasına döndü. Bir an hiç kımıldamadan durdu. Dona kalmış gibi ellerini göğsüne bastırdı. Tıkanırçasına sık sık nefes alıyordu. Sütyeni göğsüne birden dar gelmiş gibiydi. Şakaklarındaki damarlar hızlı hızlı atıyordu. İlk şaşkınlığını giderdikten sonra ihtiyatlı küçük adımlarla Makar'a doğru yürüdü. Makar dirseklerini yere dayamış, kaşlarının altından ona dikkatle bakıyordu. Luşka 3 adım kadar yaklaşınca durdu. Boğuk bir sesle "Kim o?" diye sordu. Makar 4 ayak durumundaydı. Hiç karşılık vermeden hırkasının eteğini başının üzerine kaldırmıştı. Luşka'nın kendisini tanımasını hiç istemiyordu. Genç kadın korku içinde "Aman ya Rabbi!" diye fısıldadı. Sonra hemen arkasını dönüp köye doğru koşmaya başladı. Makar gün doğmadan biraz önce Razmiyetnov'u uyandırdı. Sedirin üzerine oturdu. Somurtkan bir tavırla "Allah kahretsin, bir defa aksırdım, işi berbat ettim gitti. Ne olursun yardım et Andrei, etmezsen Timoşka'yı kaçırırız," dedi. Yarım saat kadar sonra ikisi birlikte çift atlı bir araba ile Alekseyevna'nın avlusuna gelmişlerdi. Önce Razmiyetnov atları çite bağlayarak kapının önündeki basamaklardan çıktı, eğri kapıyı çaldı. İçeriden ev sahibi kadın uykulu bir sesle "Kim o? Kimi istiyorsunuz?" diye sordu. Razmiyetnov "Kalk Alekseyevna, yoksa ineğini kaçıracaksın," dedi. "Kimsin sen?" "Şura Başkanı Razmiyetnov." İçeriden kadının öfkeli sesi duyuldu. "Karga bokunu yemeden kapı kapı ne dolaşıyorsun? Görüşülecek bir iş var, aç bakalım kapıyı." Kapının sürgüsü çekildi. Razmiyetnov ile Nagulnov mutfağa girdiler. Ev sahibi kadın aceleyle giyindi. Hiç konuşmadan lambayı yaktı. Razmiyetnov gözleriyle yatak odasını işaret ederek "Senin kiracı evde mi?" diye sordu. "Evde. Sabahın köründe ne yapacaksın onu?" Razmiyetnov karşılık vermeden gidip öbür kapıya vurarak bağırdı. "Hey, Lükerya, kalk giyin bakalım. Pılını pırtını toplaman için 5 dakika veriyorum. Askerce." Luşka yalın ayak dışarı çıktı. Çıplak omuzlarında bir şal vardı. Gömleğinin eteğindeki tentene mat esmer baldırlarının üzerinde kar gibi bembeyaz görünüyordu. Razmiyetnov "Git giyin," dedi. Sonra azarlar gibi başını salladı. "Hiç olmazsa ayağına bir eteklik giyseydin be, ne utanmaz karısın." Luşka dikkatle soru sormak ister gibi gelenlere baktı. Sonra dudaklarında gözleri kamaştıran bir gülümseyiş belirdi. "Ayol siz yabancı değilsiniz ki, kimden utanacağım?" Mahmurluğu üzerindeyken bile bir genç kız gibi taptaze, aynı zamanda çok güzeldi. Allah'ın belası Luşka. Razmiyetnov hayranlığını saklamayı gerekli görmeden gülümseyerek hiç konuşmadan onu seyrediyordu. Makar ise ev sahibesine sert bir tavırla dik dik bakıyordu. Luşka çapkınca omuz kırarak üzerinden kaymak üzere olan şalı düzeltti. "Hangi rüzgarlar attı sizi buraya böyle sevgili konuklarım?" diye sordu. "Yoksa Davidov'u mu arıyorsunuz olur ha?" Şimdi o da kendine güvenen, meydan okuyan bir tavırla baktı. Aynı şekilde öfkesiz, ağırbaşlılıkla karışık, alaylı alaylı süzerek eski kocası ile göz göze geleceği anı bekliyordu. Ama Makar genç kadına sakin, ciddi bir tavırla baktı. Aynı şekilde öfkesiz, ağırbaşlılıkla karşılık verdi. Hayır, biz Davidov'u değil yırtık Timofey'i arıyoruz. Duşka labali bir tavırla, onu burada aramanın alemi yok. Arayacaksanız karlı bölgelere buyurun. Biricik sevgilimi oraya sürdüler biliyorsunuz ya, dedi. Gene de garip bir şekilde ürperiyormuş gibi omuzlarını kaldırmaktan kendini alamadı. Makar duygularını belli etmeden aynı sakin tavırla, bırak numarayı, dedi. Onun bu soğuk, kayıtsız tavrı Lüşka için öylesine beklenmedik bir şeydi ki birden çileden çıktı. Ona sözle saldırmaya kalkıştı. Dün gece köyün dışına gezmeye çıktığımda peşimden sen mi sürükleniyordun yoksa sevgili kocacığım? Makar'ın dudaklarında belirsiz bir gülümseyiş titredi. Demek her şeye rağmen tanıdın öyle mi? Hayır, karanlıkta tanıyamadım ama ödümü patlattın şekerim. Ancak köye dönünce karşıma çıkanın sen olduğunu anladım. Razmiyetno, Lüşka'nın büyüleyici güzelliğinin etkisine kapılmamak için yapmacık kaba bir tavırla sordu. Amma yaptın ha? Senin gibi feleğin çemberinden geçmiş bir aşifte neden korksun? Genç kadın ellerini beline koydu. Razmiyetneva ona öfkeli bakışlarıyla yakmak istiyormuşçasına baktı. Sen bana durup dururken küfretme. Git Marinkan'a küfret. Belki o zaman sessiz demir sana güzel bir dayak atar. Bana hakaret etmek kolay. Savunacak kimsem yok benim. Razmiyetnov alaylı alaylı güldü. Yok mu? Sürüyle vardır be. Ama Lüşka artık ona hiç önem vermeden Makar'a dönmüştü. Neden peşimden geliyordun ha? Ne istiyordun benden? Ben özgür bir kuşum. İstediğim yere uçarım. Eğer o sırada sevgili arkadaşın Davidov yanımda olsaydı, herhalde peşimizden sürükleniyorsun diye sana teşekkür etmezdi. Makar'ın solgun cildinin altında adalilerinin sert hatları hafifçe titredi. Ama büyük bir iradeyle kendisini tuttu. Hiçbir şey söylemedi. Yalnız mutfağın sessizliğinde yumruk yaptığı elinin parmaklarını çatırdattığı duyuldu. Razmiyetnov tehlikeli bir yöne dökülmek üzere olan konuşmayı aceleyle kesti. Konuştuk ya, yeter işte. Hadi bakalım toplan Lükarya, sen de Alekseyevna. Hazırlanın, tevkif edildiniz. Şimdi sizi bölgeye götüreceğiz. Lüşka, ne yaptık ki biz? Diye sordu. Orada öğrenirsin. Peki ya gitmezsem? Ha, bak o zaman kuzu gibi elini ayağını bağlarız, zorla götürürüz. Tekme filan da atmana fırsat vermeyiz. Haydi çabuk ol. Lüşka birkaç dakika kararsızlık içinde durdu. Sonra geri geri gitti. Belirsiz bir hareketle kapının arkasına süzülüverdi. Hemen de kapıyı içeriden kapatıp çengeli takmak istedi. Ama Makar tam zamanında davrandı. Pek büyük çaba harcamadan kapıyı kendine doğru kuvvetle çekti. Yatak odasına girdi.